Ayrım 24, sayfa 259. Bir mektup daha. 2 saat içinde ikinci bir mektup. Öfkeyle boğazım tıkanacak gibi oldu. Artık böyle sürüp gidecekti bu. Her gün her gece birbiri arkasına mektup gelecekti. Ona yazarsam karşılık verecek, yazmazsam karşılık isteyecek. Bu yine bir şeyler isteyecek benden. Her gün her gün isteyecek. Bana haber yollayacak, telefon edecek, adım adım beni izleyecek. Başkalarına gözetlenecek. Ne zaman çıkıp ne zaman döndüğümü, kimlerle buluştuğumu, ne söylediğimi, neler yaptığımı öğrenmek isteyecek. Anlıyordum artık. Mahvolmuş bitmiştim ben. Yakamı bırakmayacaklardı. Ah, tıpkı o cinin, yaşlı sakat cinin yaptığı gibi. Asla özgür, kendi başıma buyruk olamayacağım. Bu hırslı umutsuz kişiler, bu saçma uğursuz ihtiras ikimizden birini, ya onu ya beni mahvedene kadar beni bırakmayacak. Mektubu okuma dedim kendi kendime. Hele bugün hiç okuma. Bu işe daha çok kaptırma kendini. Bu çekişmelere, didişmelere dayanacak kadar gücün yok. Seni mahveder bu. En iyisi mektubu yok etmek ya da açmadan geri göndermek. Yakınlık duymadığın yabancı birinin seni sevdiğinin bilincine, vicdanına, kafana yerleşmesine izin verme. Bütün kekes fervaların canı cehenneme. Onları hiç tanımadım. Bundan böyle de tanımıyorum. Kafama saplanan bir düşünceyle birden ürperiyorum. Ona mektup yazmadım diye belki de başına bir iş açmış, kendine bir şey yapmıştır. Yapmadıysa da yapar. Umutsuz bir insanı büsbütün mektupsuz bırakmak olmaz. Acaba hemen onu yatıştırıcı bir şeyler yazsam, emir erimi uyandırıp göndersem mi? Zarfı açıyorum böylece. Çok şükür kısa bir mektup. Giriş sözü bile yok. Sadece bir sayfacık, 10 satır. Daha önce gönderdiğim mektubu hemen yok edin. Delirmiştim, iyice delirmiştim. Yazdıklarımın hiçbiri doğru değil. Yarın da bize gelmeyin, gelmeyin ne olur. Karşınızda kendimi böylesine alçattığım için kendimi cezalandırmak istiyorum. Kısacası, yarın gelmeyin sakın, istemiyorum. Size saklıyorum bunu size. Mektup da yazmayın. İlk mektubumu yok edin. Her kelimesini unutun, bir daha da aklınıza getirmeyin, düşünmeyin. Düşünmemek, ne çocukça bir emir. Sanki bir kez ayaklanan sinirler hemencecik yatıştırılıp dizginlenebilirmiş gibi. Düşünceler şakaklarımızın arasındaki o daracık alanda gemi azıya almış atların sert nal vuruşları gibi çılgıncasına koştururken hiçbir şey düşünmemek. Anılar sinema şeridindeki görüntüler gibi birbiri arkasına hızla üzerimize çullanır. Sinirler kanatlanmışçasına titrer. Bütün duygular savunma için, savunma saldırısı için öyle gerilmiş beklerken düşünmemek. Mektup kağıdı o ateşli sözleriyle hala elinizi yakarken, sayfalardan birini bırakıp ötekini alır, tekrar tekrar okur, birbiriyle karşılaştırırken, mektubun her kelimesi beyninizdeki kızgın demirle tutuşturulmuşçasına yanana kadar, her sayfayı yeniden okurken, hiçbir şeyi akla getirmemek, hiçbir şey düşünmemek. Ancak nasıl kaçıp kurtulacağım, nasıl kendimi savunacağım diye beyniniz çatlarcasına düşünürken, hiçbir şeyi düşünmemek. Bu hırslı tutkunluktan, bu istenmeyen coşkunluktan nasıl kurtulacağım diye kafa yorarken düşünmemek. Düşünmemek. Ben de isterdim bunu. Işık bütün düşünceleri çok canlı, çok gerçek yaptığı için lambayı söndürdüm. Karanlıkta büzülüp gizlenecek bir köşe aradım. Rahatça soluk alabilmek için elbiselerimi çıkarıp attım bir yana. Duyularım uyuşmuş gibi yatağa attım kendimi. Yine de düşünceler uyumuyorlar. Yorgun düşen zihnimde yarasalar gibi çılgınca kanat çırpıyorlar. Gözü aç fareler gibi kurşun ağırlığındaki yorgunluğumu kemiriyorlar. Sırt üstü rahatça yatarken anlar daha da tedirginleşiyor. Karanlıkta titreyen görüntüler daha da heyecan veriyor. Bu yüzden yeniden kalkıp ışığı yakıyorum. Hayaletleri ürkütmek için. Işığın muzip bir düşmanlıkla yakaladığı ilk şey 4 köşe mavi zarf oluyor. Sandalyeye asılı lekeli gömleğimde uyarıyor beni. Her şeyi hatırlatıyor. Düşünmemek. Bunu ben de istiyorum ama başaramıyorum. Böyle olunca odanın içine şaşkın şaşkın gidip geliyorum. Dolabı açıyorum, içinde uyku hapları olan tüpü bulana kadar çekmeceleri teker teker çekiyorum. Bir hap alıp sendeleyerek yatağa gidiyorum. Yine de kurtuluş yok. Kara kara düşüncelerin yorgunluk nedir bilmeyen fareleri uykunun karanlık kabuğunu dişleyerek rüyayı bile alt üst ediyorlar. Hep aynı şeyler, hep aynı düşünceler. Sabahleyin uyandığımda beynimin içini yarasalar kemirmiş, kanımı emmiş gibiydi. Sabahleyin uyanışım geceki uyanışlardan daha iyi geldi bana. Ötekinden daha iyi, daha yumuşak bir tutsaklık olan görevim keyiflendirdi beni. Atın üstünde uçarcasına gitmek, arkadaşlarla atı tırsa sürmek, dikkati elden bırakmaksızın durmadan ileriye at koşturmak da hoştu. Emir dinliyor, kendim emirlerden veriyordum. Talimde 3-4 saat geçip gider. Siz de kendinizi unutursunuz, uzaklaşırsınız tasalarınızdan. Önce her şey yolundaydı. Günümüz pek yüklüydü. Bereket, manevralara hazırlık talimi, bitiş için geçit denemesi yaptık. Bu geçitte bölükler yelpaze gibi açılarak tabur halinde komutanın önden geçerler. Bütün atların başı, kılıçların ucu hep aynı hizada olur. Bu gibi geçit törenlerinde kahretsin ki yapacak işimiz çoktur. 10 kez, 20 kez yeniden başlarsınız. Tek tek her atlıyı gözden kaçırmamak gerekir. Bu yüzden bu talimlerde biz subaylardan aşırı bir dikkat beklenir. Benim de her şeyi unutup kafamı görevime vermem gerekiyordu. Ama atlar soluk alsın diye 10 dakikalık bir ara verince çevreyi tarayan bakışlarım birden ufukta bir noktaya takılıyor. Uzakta çelik mavisi çayırlar, ekin demetleri, oraklar parıldıyor. Düz topraklar çepeçevre gökyüzüne karışıyor dalga dalga. Hepsinin bitiminde bir çöp inceliğindeki kulenin garip karaltısı yükseliyor. Bu onun teraslı kulesi işte diye irkiliyorum. Bu düşünce kendini zorlayarak geliyor kafama yeniden. Elimde olmadan gözlerimi oraya dikip hatırlıyorum. Saat 8. Edith çoktan uyanmış. Beni düşünüyordur. Belki babası da yanındadır. Edith benim sözümü dinliyordur. Sabırsızlıkla beklediği mektubun gelip gelmediğini soruyordur. İlona'ya ya da uşağa. Ah yazmalıydım ona. Belki de çoktan kuledidir. Şimdi benim onu gözlediğim gibi o da parmaklığa dayanmış beni gözlüyordur kuleden. Orada beni özleyen birinin olduğunu hatırlayınca göğsümün üstünde o sıcak kırpılayıcı çekişmeyi, acımanın o kahrolası pençesini duyuyorum. Talim yeniden başlıyor. Her yandan komutlar duyuluyor. Kolları ayrılan dört nalı atlılar önceden verilen talimata göre birleşip sonra yine ayrılıyorlar. Ben de kargaşalıkta sağa çark, sola çark diye bağırıyorum. Bütün bunlara rağmen zihnim dağılmış, bilincimin derinliklerinde boyuna aynı şeyi düşünüyorum. Düşünmek istemediğim, düşünmemen gereken şeyi. Aman yarabbim, ne haltlar karıştırıyorsunuz böyle? Geri dönün, dağılın, aşağılık herifler. Yüzü kıpkırmızı olmuş talim sahasında çın çın öten sesiyle, gürleyerek atını sürüp yaklaşan albay, bu bence işte, böyle bağıran, haksız da değildi. Yanlış bir komut verilmiş olmalıydı. Biri benim olmak üzere sağa sola çark etmesi gereken iki kol, atların karınları yere değecek kadar dört nara bir sürüşle tehlikeli bir şekilde birbirine girmişti. Kargaşalıkta birkaç at ağızları köpük içinde bir hizadan çıkmış, kimisi şaha kalkmış, bir süvari yere yuvarlanıp nalların altında kalmıştı. Bu arada görevli subaylar da avaz avaz bağırışıp duruyorlardı. Gerçek bir savaşta gibi mahmuz şakırtıları, at kişnemeleri, boğuk sesler, haykırışlar birbirine karışmıştı. Küfürler savurarak gelen subaylar bu şamatalı kör dövüşünü ayırmayı zorlukla başardılar. Keskin bir borazan sesiyle yeniden toparlanan bölükler, önceki gibi tek bir cephede birleştiler. Ama sonra birden ortalığı korkunç bir sessizlik sarıyor. Herkes hesap sorulacağını biliyordu. Kargaşalığın heyecanıyla hala ağızları köpürmüş, belki de bincilerinin saklamaya çalıştıkları sinirli hallerini sezmiş olan atlar titredikçe sıra sıra miğferler de rüzgarda çelik telgraf telleri gibi hafif hafif sallanıyorlardı. Bu tedirginci sessizlikte albay atını önden sürüyordu. Eğerin üzerindeki oturuşundan ayaklarını dimdik üzengiyi geçirmiş, arada bir de kırbacını kalkık burunlu çizmelerinde şaklatmasından fırtınanın yaklaştığını seziyorduk. Dizginleri hafifçe bir oynattı, atı durdu. Sonra bütün alanı dolduran keskin bir ses duyuldu. Koca bir balta vurulmuştu sanki. Teğmen Hofmiller. Bütün bu olanları ancak şimdi anlamıştım. Kuşkusuz yanlış komutu veren bendim. Düşüncelerimi toparlayamamış olmalıydım. Aklımı karıştıran o korkunç meseleyi düşünmüştüm yine. Sadece ben suçluydum. Sorumluluk benimdi. Atımın sağrısına hafifçe bir dokundum. Hayvan üzgün bakışlarını benden kaçıran arkadaşlarımın önünden geçti. 30 metre kadar ileride bekleyen albaya doğru ilerledi. Buyruğa uygun uzaklıkta durdum. Hafif hafif duyulan şangırtılar da kesilmişti iyice. O en son en sessiz kurşuna dizme anında verilen ateş, komutandan hemen önceki o gerçekten öldürücü sessizlik sarmıştı ortalığı. Herkes bölüğün en arkasında duran köylü delikanlı bile başıma gelecekleri biliyordu. Bundan sonra olanları hatırlamak istemiyorum. Albay kuru gür sesini biraz alçaltmıştı. Bana savurduğu kaba sözleri subaylar duymasın diye. Yalnız küfürlerin en hafifleri olan eşeklik, domuzlara yakışır bir komut gibi sözler arada bir gırtlağından yüksekçe çıkıyor, sessizliği yırtıyordu. Albayın yüzü ıstakoz gibi kızarıp her sesini yükseltişte kırbacını öfkeyle çizmesine şaklatmasından bir okul öğrencisi gibi tepeden tırnağa haşlandığımı en arka sıradakiler bile fark edebilirdi. Öfkeyle köpüren albay beni sözleriyle yerin dibine batırırken meraklı belki de alaycı yüzlerce bakışın üzerimde dolaştığını seziyordum. Aylardır hiçbir arkadaş benim şu çelik mavisi gökyüzünde kırbaçların tatsızca uçuştuğu Haziran gününde karşılaştığım öfke kasırgasına rastlamamıştı. Dizginleri tutan ellerim öfkeden, sinirden titriyordu. Atımın sağrısına bir kırbaç vurduğum gibi hemen oradan 4 mil uzaklaşmak istiyordum ama kural gereği donuk bir suratla orada kımıldamadan durmak, bu bence için bir sersemin talimi böyle berbat etmesine izin vermeyeceği gibi sözleriyle beni son bir kere daha rezil etmesine katlanmak zorundaydım. Yarın bu konuda daha da söyleyecekleri varmış, bugün suratımı artık görmek istemiyormuş. Sonra tekme atarcasına sert, keskin, hor görür gibi bir rahat komutu verirken bir yandan da kırbacının çizmelerinde şaklattı. Benimse geri dönüp atımı yerime sürmeden önce elimi saygıyla miğferime götürmem gerekti. Arkadaşlarımdan hiçbiri bana bakamıyor. Hepsi de bakışlarını sıkılganlıkla miğferlerinin gölgesine gizliyordu. Benim yerime onlar utanıyordu ya da bana öyle geliyordu. Bir komut bu tatsız durumu kısa kesti. Bereket. Bir borazan sesiyle talim yeniden başladı. Saf dağılıp tek tek kollara ayrıldı. Bundan yararlanan Frenz, neden hep budalalar iyi yürekli olur bilmem, rastlantıymış gibi atını yaklaştırıp "Aldırma, herkesin başına gelir böyle şeyler." diye fısıldadı. Ne var ki bir çare olan ters zamanıma rastlamıştı. Kaba sert bir çıkışla "Sen kendi işine baksan daha iyi edersin." diye payladım. Arkamı döndüm. Beceriksizce bir merhamet gösterisiyle insanın nasıl incinebileceğini o bir saniyecik içinde ilk kez kendi tecrübemle öğrenmiştim. İlk olarak ne yazık ki iç içten geçtikten sonra. Atlarımızla şehre dönerken "Hepsinin canı cehenneme, hepsinin canı cehenneme." diyordum kendi kendime. Gitmeliydim, kaçmalıydım. Kimsenin beni tanımadığı, herkesten her şeyden kurtulacağım bir yerlere kaçmalıydım. Sadece kaçmak, kaçmak, uzaklaşmak, kaybolmak istiyordum. Uzaklaş, kaç, git. Bu sözler atımın ağır yürüyüşüne ayak uyduruyordu. Kışlaya vardığımızda dizginleri hemen bir yere atıyorum. Acele avludan çıkıyorum. Subaylar gazinosuna gitmek istemiyorum bugün. Ne alaya alınmak istiyorum, ne de kendimi acındırmak. Nereye gideceğimi de pek bilmiyorum. Ne kafamda tasarladığım bir şey var, ne de amacım. Bir yerde duramıyorum artık. Nabzım sanki hep "Uzaklaş, kaç buradan." diye zonkluyor. Dışarıya herhangi bir yere atsam kendimi, önce şu cehenneme dönen kışladan, sonra da şehirden, şu iğrenç ana yolda geçip uzaklara uzaklara kaçsam. Tam o sırada yanı başımdan dostça bir merhaba duyuyorum. Elimde olmadan gözlerimi dikip bakıyorum. Beni böyle candan selamlayan da kimdi? Kurşuni kostümlü, başına İskoç tipi bir kasket geçirmiş, sivil uzun boylu bir adam. Hiç görmemiştim, hatırlamıyordum. Yabancı adam bir arabanın yanında duruyor, mavi tulumlu iki işçi de çekiçlerle arabanın orasını burasını kurcalıyordu. Adamın şaşkınlığımı fark etmediği belli. Yaklaşıyor bana. Hep üniformalı görmeye alıştığım Balinkay bu gelen. Mesanesi tıkanmış yine. Arabayı göstererek gülüyor. Her yolculukta olur bu. Sanırım en az bir 20 yıl daha ister bu tık nefeslilere güvenebilmemiz için. Bizim emektar atlarla yolculuk daha güvenilir olurdu. Hiç değilse bizim gibiler anlıyor bu işten. Bu yabancı adama elimden olmadan içten bir yakınlık duyuyorum. Her davranışında öylesine kendine güvenen bir hal ve tasasız kaygısız insanların sıcak aydınlık bakışları var ki hiç beklemediğim bu dostça merhaba birden düşüncelerimi uyardı. Kafamda bir şimşek çaktı. Ona güvenebilirim diye bir düşünce geçti içimden. Bir saniyecik kadar kısa bir sürede böyle gerilimli anlarda beyin hızlı işler, ilk düşünceyi büyük bir hızla düşünceler zinciri izledi. Balinkay sivildi, başına buyruk bir insandı. Aşağı yukarı aynı şeyler onun da başına gelmişti. Prens'in eniştesine yardım etmişti. Herkese de seve seve yardıma koşuyordu. Neden bana da yardım etmesindi? Şöyle rahatça soluk bile almadan bu hızlı düşünceler zinciri kesin bir kararda toplanıvermişti. Cesaretimi toplayıp Balinka'ya yaklaşıyordum. "Özür dilerim," diye başlarken kendi rahatlığıma kendim bile şaşırıyorum. Acaba bana ayıracak 5 dakikam var mı? Önce biraz şaşırıyor, sonra dişlerinin parlaklığını göstererek gülüyor. "Hay hay dostum, hof hof hof miller," diye tamamlıyorum. "Buyur, aşağıdaki lokantaya mı gidelim yoksa benim odaya mı çıkalım?" "Odana çıksak daha iyi. Sence sakıncası yoksa. Hem sahiden 5 dakikan alacağım, fazla tutmam seni. Ne kadar istersen, şu külüstür arabanın onarımı en azından yarım saat sürer. Yalnız benim odada pek rahat edemeyeceksin. Otelci bana her defasında birinci katın en güzel odasını vermek ister. Ben de garip bir duygusallıkla hep eski odamı tutarım. Bir zamanlar o odada, neyse bırakalım şimdi bunları. Yukarı çıkıyoruz. Odası zengin biri için gerçekten göze çarpacak kadar sade. Tek yataklı, ne dolap ne koltuk var. Pencereyle yatağın arasına iki küçük hasır iskemle konmuş sadece. Baninkay altın tabakasını çıkarıp bana sigara tutuyor. Önce o konuşmaya başlayıp beni iyice rahatlatıyor. Evet dostum Hofmiller, sana ne gibi bir yardımda bulunabilirim? Dolambaçlı sözlere gerek yok diye düşünüyorum, açıkça söylüyorum. Bana akıl vermeni istiyorum Baninkay. Ordudan ayrılıp Avusturya'dan uzaklaşmak istiyorum. Belki bana uygun bir şeyler biliyorsundur. Birden ağırbaşlı bir tavır alıyor. Yüzü gerginleşiyor. Ağzına sigarayı atıyor. Saçma. Senin gibi bir delikanlı aklından neler geçiriyorsun öyle? Birden içim inatçı bir direnmeyle doluyor. 10 dakika önce aklıma bile getirmediğim kesin bir kararın birden çelik gibi sertleştiğini duyuyorum. Tartışma kabul etmeyen kesin bir tavırla sevgili Balinkay diyorum. İzin ver de açıklayayım. Herkes ne istediğini, ne yapmak zorunda olduğunu bilir. Dışarıdan biri bunu anlayamaz. İnan bana her şeye bir son vermek zorundayım. Balinkay dikkatle süzüyor beni. Çok ciddi olduğumu anlamış olmalı. İşine karışmak istemem ama inan bana Hofmiller, saçmalık ediyorsun. Ne yaptığını bilmiyorsun. Tahminime göre 25-26 yaşındasın. Üst teğmenliğinde yakın. Bu da az bir şey değil. Bir rütben var burada. Bir şeyi temsil ediyorsun. Başka bir yerde ise işe başladığında en berbat bir tezgahtar, en beceriksiz kişiler bile senden üstün olacaklar. Çünkü bizim budalaca önyargılarımızı sırtlarında taşımazlar onlar. İnan bana, sırtımızda üniformamızı çıkardık mı, önceki değerlerimizin pek azı kalır geriye. Senden tek bir şey rica ediyorum. Ben bataktan kurtulmayı başardım diye hayallere kapılma. Binde bir rastlanan bir tarih eseridir bu. Tanrı babanın bana olduğu gibi güler yüzlü, dostça davranmadığını nicelerini düşünmek bile istemiyorum. Kararlı halinde inandırıcı bir hava vardı. Yine de caymamam gerektiğini düşünüyorum. Biliyorum diye söylediklerini doğruluyorum. Bunun bir düşüş, bir gerilme olduğunu biliyorum. Yalnız buradan gitmeliyim. Başka yolu yok bunun. Beni caydırmaya çalışma. Olağanüstü biri değilim biliyorum. Pek bir şeyler de öğrenmiş değilim ama beni kime tavsiye edersen yemin ederim seni utandırmam. Yardım edeceğin ilk insan ben değilim biliyorum. Daha önce Francis'in eniştesini de bir işe yerleştirmiştin. Jonas mı? Diye eliyle küçümser bir hareket yaptı. Peki ama lütfen söyler misin bana, kimdi o? Nasıl biriydi? Taşlı'da küçük bir memur. Böyle birine yardım etmek kolay. Böyle birinin oturduğu iskemleyi biraz yükseltmek yeter. Kendini tanrılaşmış sanır. Pantolonunu orada ya da burada aşındırmasının ne önemi var ki? Nasıl olsa başka türlüsünü görmemiştir. Yakasına bir yıldız takmış birinin elinden tutmak çok başka iş. Hayır Hofmiller'ciğim, üst katlar her zaman doldur. Sivil yaşayışa altlardan, bodrumdan başlamak gerek. Oraların da havası pek hoş değildir. Benim için hiç önemli değil. Bu sözleri pek sert söylemiş olmalıyım ki Balinkay beni önce merakla, sonra garip donuk bakışlarla süzdü. Sonunda iskemlesini yanaştırdı, elini koluma koydu. Bak Hofmiller, Vasin değilim. Sana ders vermeye de niyetim yok. Yalnız bu yollardan geçmiş olan şu arkadaşına inan. Bir sarsıntıyla tepeden aşağı yuvarlanmak, süvari atının sırtındayken birden batağa düşmek kolay değildir. Bunları sana şu gördüğün berbat odada öğlen saat 12'den gece yarılarına kadar oturup da senin gibi benim için hiç önemli değil diye kendini kandırmaya uğraşmış biri söylüyor. Tam 12'den biraz önce yazmıştım alay defterine oradan ayrıldığımı. Suvaylar gazinosunda ötekilerle bir arada oturmak istemiyordum. Sivil kıyafetle de ortalıklarda görünmekten hoşlanmıyordum. Böylece şu gördüğün odayı tuttum. Neden hep aynı odayı tuttuğumu anladın mı şimdi? Bu odada gece olana kadar bekledim. Sırtında kurşuni kostümü, kafasında melon şapkasıyla Balinkay'ı görüp acımasınlar, alay etmesinler diye. Tam şu pencerede oturdum. Evet, şu pencerenin önünde aşağıya sokağın kalabalığına baktım bir kez daha. Aşağıdan üniformalarıyla arkadaşlarım geçiyordu. Dimdik, özgür, hepsi küçük birer tanrıydı sanki. Hepsi kim olduğunu, yerinin neresi olduğunu biliyordu. İşte o zaman şu dünyada zavallı birinden, bir sürprüntüden başka bir şey olmadığımı anladım. Üniformamla birlikte bütün derimi de sıyırmış atmıştım sanki üzerimden. Sen şimdi elbet ne saçma diye düşüneceksin. Kumaşın biri mavi, öbürü siyah ya da kurşuni. Sokakta ister kılıçla dolaş, ister şemsiyeyle. Ne fark eder değil mi? Evet ama gece yarısı gizlice istasyona giderken, köşe başında iki erin beni selamlamadan önümden geçip gittiğini hatırladıkça hala kemiklerime kadar sarsılırım. Ayrım sonu, sayfa 270.